Herkese merhabalar. Geçtiğimiz hafta 6 Şubat 2023'te ülkemiz çok büyük iki tane depremle sallandı. Büyük de bir zayiat var gerçekten. Çok kötü bir durum. Hepimize geçmiş olsun öncelikle. Bununla beraber yakınlarını kaybeden arkadaşlarımız varsa ileride dinleyebilirler bunu. Herkese başsağlığı ve bol bol sabır diliyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç. Şimdi bu süreç zor demişken küçük bir şey söylemek istiyorum aslında. Herkesin nasıl yardımlaştığını ve canla başla çalıştığını gördük. Bununla beraber bu gerçekten zor bir süreç. Ve özellikle orada yakınları olan ya da orada bu süreci atlatmış arkadaşların bu süreci gerçekten mental olarak kolay değil atlatması. Bunu şu yüzden söylüyorum aslında. Hani bu yardım süreçleri içinde psikolog arkadaşların, terapist arkadaşların da yardımlarını görüyorum. Benim önerim şu, çünkü bizim ülkemizde terapiyi zayıflık olarak gören bir kesim var. Bunu dinleyen arkadaşlar arasında da olabilir. Çok normal. Ama bu gerçekten çok kolay bir süreç değil. Eğer yardım alma ihtiyacı hissediyorsanız lütfen bunu bir zayıflık olarak görmeyin. Bu bir zayıflık değil. Ayrıca Stoacık'ta da vardır. Yardım almakta hiçbir şekilde ayıp bir şey yok. Bu iyi gelir. Hem sizin için hem etrafınız için hem sevdikleriniz için. Lütfen böyle bir olanak varsa, böyle bir ihtiyaç hissediyorsanız ya da bu işlerden anlayan biri size ihtiyacınız olduğunu ima ediyorsa bir dikkate almanızı öneririm. Çünkü bu hani gerçekten kolay kolay atlatılabilecek bir süreç değil ve bir profesyonelle beraber onun yardımıyla atlatmak çok daha iyi olabilir. Bunu lütfen hani kulak arkası etmeyin. Şimdi bugün elbette bu süreçle alakalı konuşacağız. Yani bu yaşadıklarımız da güncel bir konu olacak. Ama birbirimizin öfkesini beslemeyeceğiz, şikayet etmeyeceğiz. Bunları yapmayacağız. Stoacılığın böyle bir durumda nasıl yaklaştığını biraz yükseltmek istiyorum yani birbirimizi. Elbette çok kötü bir durum. Hayal bile edemiyorum ben açıkçası. Ki Gölcük depremini hani yakinen yaşamış bir insanım. Bu çok daha büyük bir felaket ama o zaman zaten çocuktum yani çok da anlamadım. Ama şu an görüyorum bu şeyin ciddiyetini. Ve bu oldu bittiye gelecek bir şey değil yani. Bunun etkisi yaşanacak bir süre. Önümüzde de başka şeyler olacak bunun gibi ne yazık ki. Çünkü ülkemiz böyle bir coğrafyada. Şimdi konumuza dönelim. Öncelikle sürekli konuştuğumuz şeyler vardı. Hatta bir arkadaş bana Instagram'dan yazdı. Deprem deprem diyordun. Al işte deprem diye. Bunun gibi olaylar yaşayacağız arkadaşlar. Bunlar bizim kontrolümüz dışında olan şeyler. Ancak bu kaderci bir bakış değil. Şimdi bu kader konusuyla ilgili çok kısa bir konuşmak istiyorum. Stoacılığın kaderci olduğu söylenir. Bahsettikleri gibi kaderci değil stoacılık. Stoacılık hiçbir zaman bu Tanrı'dan geldi ne yapalım bunu böyle kabul edelim demiyor. Bundan konuşacağız bununla ilgili. Bunu İslam da demiyor aslında. Ama kendini Müslüman olarak isimlendiren bazı arkadaşlar böyle düşünmeyi tercih ediyorlar. Allah'tan gelen hani şeyden öte köy yok derler ya. Onun gibi hani oradan gelmiş biz buna karşı koyamayız. Bizi cezalandırdı, bizi lanetledi gibi enteresan ve net bir şekilde yanlış düşüncelerle dolabiliyorlar. Ama bunlara yapacak bir şey yok. Yani işin kötü tarafına ya da negatif taraflarına bakmak istersek, yararsız taraflarına sabaha kadar bakabiliriz, bitmez. Marcus Aurelius da söylüyordu hatırlarsanız. O zamandan bu zamana bir şey değişmemiş. Adam o zaman da güne başlarken bugün şöyle şöyle insanlarla karşılaşacağım diye söylüyormuş ve başka yerlerde de söylüyor. Yani sen istediğini yap, böyle insanlar aynı şeyleri yapmaya devam edecek. O yüzden bizim dikkatimizi aslında gerçekten sürekli değişmeyi ya da gelişmeyi istemeyen insanlara harcamamamız gerekiyor. Bunu bir kenara yazalım. Biz dikkatimizi kendimize vermeliyiz. Çünkü ahlak gerçekten komşumuzda olan şeyler değil, ahlak bizim yaşadığımız, bizim yaptığımız şeylerle alakalı. Marcus Aurelius mesela diyordu, birinin sana göre yanlış yaptığını düşündüğünde onu eleştirmek yerine hemen kendine dön ve ben de bunu yapıyor muyum diye bak. Biz şu an bunu çok fazla yapmıyor gibiyiz. Genelliyorum elbette şu an hani bizler için konuşmuyorum. Ülkemiz adına konuşuyorum. Ama yine dediğim gibi bundan bahsetmeyeceğiz. Şimdi Stoacılığın kaderciliği böyle değil dedim. Neden değil? Hemen şöyle Epiktetos'u hatırlayalım. Epiktetos ne diyordu bize? Kontrolümüz altında olan şeyler var ve kontrolümüz altında olmayan şeyler var. Şimdi şuraya kadar İşin yarısına kadar haklı olanlar var. Deprem bizim kontrolümüz altında değil. Ama depremde yıkılmayan binaları yapmak bizim kontrolümüz altında. Yapılan binaları doğru kontrol edip etmemek bizim kontrolümüz altında. Dediğim gibi burada siyasi hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Burada çok net bir şekilde bakın stoik gerçeklerden, Epiktetos'un söylediklerini günümüze uyarlıyoruz. Kontrolümüz altında değil deprem, evet, ama önlem almak kontrolümüz altında. İnsanları bilgilendirmek kontrolümüz altında. Dolayısıyla bu kadercilik olayını böyle bir üstünden geçmek istiyorum. Düşünüldüğü gibi değil. Bu arada Amor Fati diye oralarda buralarda görüyorsunuzdur. O da stoik bir laf diye geçer ama aslında değil. Nietzsche'nin lafı. Yani stoacıların o lafı kullandığını ben hiç görmedim. Belki benim eksiğimdir ama ben denk gelmedim. Yani Memento Mori'yi biliyoruz. Ama Amor Fati biraz yani Nietzsche'nin lafı. Ki stoacılığın kaderciliği de o değil yani. Stoacılığın kaderciliği dediğimizde Epiktetos'un söylediği, ben biraz günümüze uyarlayayım. Yani senin boyun kısa, senin burnun kemerli. Bunlara takılma yani diyor. Onu kabul et. Çünkü seni sen yapan şey zaten onlar değil. Kadercilik de diyor. Köle mi doğdun? Olabilir. İyi bir insan olman engel değil diyor. Yine çabalayacaksın. Zengin misin? Yine engel değil. Yine çabalayacaksın diyor. Yani dolayısıyla kaderci dediği aslında o. Sana verilen rolü en iyi şekilde oynamakla yükümlüsün diyor. Ve sana verilen rol önemli değil diyor. Kadercilik anlayışı bu. Yoksa üstüne basarak yine söylüyorum. Bunlar Tanrı'dan geldi. Dolayısıyla şükredelim ve biz buradan bir ders çıkaralım. Hayır. Öyle bir ders yok. Yani bizi kimse cezalandırmadı. Evren böyle çalışmıyor. Matematiksel gayet açıklanabilir şeyler var. Henüz açıklayamamış olsak da bazı şeyleri. Bir düzenle yürüyen şeyler var. Yani ara sıra birinin gelip de ben şunları bir cezalandırayım diye deprem yaptı falan yok. Bunu kafamıza koyalım. Ondan sonra da şundan bahsetmek istiyorum. Dedim ya şikayet etmeyeceğiz diye. Etmeyeceğiz gerçekten. Bir bahsedeceğim ben şimdi bir şeylerden. Bu şikayet değil. Ondan sonra da aslında bunun hani antitezini konuşacağız. Şimdi gerçekler var. Bu tarz tatsız olaylarda ortaya bazı çıbanlar çıkıyor. Yağma yapanlar. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bu belli bir ırkın yaptığı bir şey değil. Şimdi biz öyle konuşuyoruz biraz internette, sosyal medyada ama 99 depreminde de böyle insanlar vardı. Çünkü insanlıktan çıkmış bir canlının zaten milletinden falan bahsedemeyiz. Bunların en büyük cezası da aslında o yaşadıkları hayat. Bir insan enkaza girip de oradan tırnak içinde söylüyorum, ganimet kendi bakış açısı o, çünkü toplamaya çalışacak kadar alçak bir zihne sahipse bundan daha acı verici bir şey olamaz. Bütün altınlar onların olsun. Hepsi olsun. Bütün dünyanın bütün her zenginliği onların olsun. Ne ifade eder? Böyle bir zihne sahip insan için. Dolayısıyla bunlar zaten cezalandırılmış şu an. Kendi kendilerini cezalandırmış durumdalar. Farkında olmayabilirler. Bundan bahsediyor Seneca'da, Epiktetos'ta. Özellikle Seneca yanılmıyorsa. Biz uzaktan baktığımızda bu insanları, bazı insanları böyle mutlu, işte şöyle yaşıyor, böyle şey görüyoruz ama onların içinde ne yaşadıklarını aslında sadece kendileri biliyor. Çünkü hatırlayalım, iyi ve kötü insanın kendi kararlarındadır. Başkalarında değil. Biz ne kadar iyi yapıyor deriz ama onun ne niyetle yaptığını sadece o insan bilir. Şunu demek istiyorum aslında. Biz 10 gündür sosyal medyada çok takip ediyorum. Dediğim gibi çok üzücü bir şey. O kadar üzücü ki yani bakınca insan duygulanmadan, böyle içi acı çekmeden duramıyor. Bir sürü insan kendi, ne kadar samimiler, kendileri bildi tabii. Uyuyamıyoruz diyen var, sıcak yemek yiyoruz, gücümüze gidiyor diyen var. Bunlar olabilir, ben inanıyorum. Hepsine inanmıyorum ama inanıyorum yani. Böyle insanlar olduğunu gördüm çünkü. Orada yetim insanlar, onlarla konuşacağız neyse. Sürekli kendimizi bunlarla beslersek, hatırlayalım ne diyorduk biz? Ruhu, yani ruhu besleyen düşüncelerdir. Ya şimdi ben sürekli yağma yapanları düşünürsem, sürekli bu eksik olan şeyleri düşünürsem, biraz önce ne dedik? Kontrolümüz altında olan bazı şeyler vardı. Yapılmamış. Bunları görüyoruz. Sürekli bunlara odaklanırsak içimiz kararmaya başlıyor. İçimiz karardıkça etrafa bakışımız, hep söylüyorum ya, bazı pencerelerden bakıyoruz. Biz karanlık pencerelerden bakmaya başlıyoruz bu sefer. Çünkü ruhumuz yavaş yavaş, yani içimiz diyeyim, ruhumuz derken, düşüncelerimiz kararmaya başlıyor. Bu yapıcı değil. Bu kimsenin işine yaramıyor. Ve hatırlayalım, biz bir iki podcast önce çok konuşmuştuk. Bir stoacın amacı toplumsal olarak, yani toplumun iyiliği için çabalamak. Bu toplumun iyiliğine hiçbir şekilde yaramıyor. Öfke, kızma, şikayet, bunlar işe yaramıyorlar. İşe yarayacak olan şeyler ne? İnandığımız şeyleri yaşamak. Şimdi aslında gelmek istediğim noktaya geldik. Şimdi bize Epiktetos ne diyordu? Her olayın diyor iki tane tutabileceğin yer var ya da her olaya iki farklı pencereden bakabilirsin diyor. Kardeşin sana kötülük mü etti? Kötülüğü de görebilirsin sürekli ama bunun yapanın senin kardeşin olduğunda o gerçeğe de bakabilirsin. Ve bu hani affetmene yardımcı olur diyor ya. Biz bu kötülük taraflarına odaklanıyoruz birkaç gündür. Özellikle bazı insanlar da bundan besleniyor. Burada eleştirmiyorum. Böyle bir şey var. İnsanlar bundan besleniyor. Çünkü biraz önce dediğim gibi insanlığından çıkmış artık o gerçekten içi çürümüş bazı insanlar sırf orada biz like'a basalım diye onlarca, yüzlerce, binlerce şey yapabiliyorlar. Çok acı ama yapacak bir şey yok. Bu 3000 yıl önce de böyleydi, yine böyle. Biz bunları çeviremiyorsak bile insanların öyle olmaması için çaba sarf etmeliyiz. Şimdi bu konuya dönüyorum. Bu tarafa bakmak yerine şimdi bizim kardeşimiz olduğu gerçeğini, yani Marx'un söylediği gibi düşünelim. Herkesin akrabamız olduğu düşüncesine odaklanalım. Ya bunu nasıl yapacağız? Böyle şey mi olur? Bunları görmezden mi geleceğiz diyebilirsiniz. Hayır, görmezden gelmiyoruz. Zaten hukuk diye bir şey var. Uygulanıp uygulanmadığı şu an bizim kontrolümüzde değil. Bizim kontrolümüzde olan neydi? Bunun mesela uygulanabilmesi için bir şeyler yapmak. Neyse, dediğim gibi siyasete girmek istemiyorum. Ama iyi kötü bir uygulanan hukuk var. Bu ilgilenecek zaten onlarla. Biz şunlara odaklanalım. Bunları gördük hepimiz. Öyle videolar da var. Bugün gördüm ben. Bir tane amca pamuk şeker yapıyordu. Veriyor işte pamuk şekeri. Ücret soruyorlar ne kadar diye. Hayır diyor, bedava. Bu amcaya odaklanalım biz. Bir tane çocuk gördüm. Böyle birkaç tane video var çocuklar. Bir tane hatta enkazdan çıkan çocuk. Abi çok kötü kokuyorum diyor. Utanıyor çocuk. Yani ne kadar saf duygularla yaklaşıyor. Buna odaklanalım. Böyle insanlar var hala dünyada. Yok değil. Ve sayıca daha fazlayız bu arada. Çocuklar orada çadır kentlerde çocuklar malum işin ciddiyetini anlayamıyorlar ve anlamamaları çok güzel. Çünkü çok çok kötü yani gerçekten. Bu çocukları toplayıp onları güldüren insanlar var. Bunlara zaman harcıyorlar. Bunları da görelim. Ne yazık ki bir sürü yetim çocuk olacak bu depremden sonra. Bunları evlat edinmek isteyen insanlar olacak. Ben bu isteğe sahip yakınlarımda birilerini gördüm. Hem biraz kendimden utandım, samimi konuşayım. Hem de çok sevindim. Dedim ki hala böyle insanlar var. Bunlara odaklanalım. Yani evlat edinmek istiyorlar ve maddi durumları falan güçlü değil. Ama gerekiyorsa kendi yediklerinden bir lokma ayırıp o çocuğa verecekler. Bunu düşünebilen hala insanlar var ülkemizde. Bunlara odaklanalım. Bir video daha gördüm. Ondan da bahsedeceğim. Çok uzatmak istemiyorum zaten bugün konuyu. Ama biraz Seneca'dan bahsedelim. Bir çocuk, o da çok güzeldi. İki tane meyve suyu alıyor kendisiyle kardeşine. Çoğunu izlemişsinizdir. Uzatıyor kardeşine. Kardeş diyor ki benim var. Çocuk alıp onu geri koyuyor. Bunlara odaklanalım. Para dolu çantalar bulup geri getirenler var. Bunlara odaklanalım. Neye odaklanırsak onu besleyeceğiz. Daha önce hep söylemiştim. Thich Nhat Hanh'dan örnek vermiştim. Savaş zamanı. Bombalanan bir köy var. Bombalandı. Gidiyorlar köyü yeniden yapıyorlar. Yine mi bombalandı? Yine gidip köyü yeniden yapıyorlar. Çünkü bomba onların kontrol altında değil. Ama o köyü yapmak ki bunlar stoacı değil Budistler. Ama bakın aynı şey. Ama o köyü yeniden yapmak onun kontrolü altında. Yapmamak da ama o yapmayı seçiyor. Çünkü orada yapıcılık var. Orada bir toplumsal düşünce yapısı var. Bizim buna sahip olmamız gerekiyor. Bu önemli. Bizi bu kurtaracak. Bizi diye bizi şikayet etmek kurtarmayacak. Bizi söylenmek kurtarmayacak. Onların yeri yok demiyorum. Uslubunu ona göre ayarlamak gerekiyor. Onu bir şekilde bu bahsettiğim tarafa çevirmek gerekiyor, dönüştürmek gerekiyor. Aynı acıyı hani şefkate dönüştürdüğümüz gibi konuşmuştuk daha önce. Şimdi son olarak biraz Seneca'dan bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü Seneca'nın Doğa Araştırmaları isminde bir kitabı var. Bu kitap aslında stoacıların bilimsel olaylara nasıl baktığı ile ilgili bizi biraz bilgilendirecek. Çünkü bu kadercilik olayından, yani bu insanların bilim düşmanlığından ve tırnak içinde söylüyorum, Tanrı'ya olan bağlılıklarından, yanlış bağlılıklarından yani kurtulmaları için. Ama bunu şey gibi oldu, hani burayı çekseniz insanları kafir yapmaya çalışıyormuş gibi oldu. Biz sahte bir bağ kuruyoruz. Olmayan şeyleri var gibi gösteriyoruz. Kendi kendimize, yani kendi eksiğimizi toparlamak için kullanıyoruz tanrıları. Ben aslında burada stoacılığı nasıl kullandığını söylemek istiyorum ondan sonra. Ki bahsettik bundan ama yine bahsedelim. Şimdi Seneca'nın bu Doğa Araştırmaları isimli kitabı zamanında ders kitabı olarak da okutulmuş. Dolayısıyla bu değerli bir eser. Bu eseri Seneca yazarken kitap kitap ayırmış. Altıncı kitabı depremle ilgili. Ve tesadüftür ki orada da çok büyük bir depremden bahsediliyor ve bu depremin tarihi de 5 Şubat. Bizde de 6 Şubat'ta gerçekleşen bir deprem. Hatta iki deprem var. Ben o bahsettiği kitabı üçe ayırıyorum. Kendik bu benim ayrımım. Birinci bölümde sadece birinci bölümü okuduğunuz zaman bu biraz önce söylediğim sahte şeyleri anlatıyor gibi aslında. Yani öyle sanabilirsiniz Seneca'yı da. Çünkü biliyorsunuz stoacılıkta ölüm sürekli vardır. Ölüm düşüncesi. Çünkü korkmamak için hani biraz anlamaya gayret ediyorlar ya. O yüzden ölümün ha bir taştan gelmiş, ha bir sinekten gelmiş, ha bir bina yıkılmış üstüne bir farklı olmadığını falan anlatıp olayı yumuşatıyor gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil tabii ama hani öyle anlamak mümkün onu. İkinci bölümde bilgiden bahsediyor ki ona biraz sonra döneceğiz. Üçüncü bölümde burası aslında enteresan bölüm. en uzun bölüm 3. bölüm. Benim 3. bölüm diye ayırdığım bölüm. Ve orada aslında şu anki terminolojide derleme makalesi dediğimiz bir şey yazıyor. Şunu yapıyor aslında. O güne kadar bütün bilim insanlarının, o dönemin bilim insanı yani Aristo gibi, deprem hakkında söyledikleri ve depremin neden olduğuna dair düşüncelerini derleyen uzun bir şey yazıyor. Şimdi bizim yanlış tabirimizle kaderci olan bir insan depremi böyle araştırır mı? Araştırmamalı. İşte araştırıyor çünkü zaten böyle bir kadercilik yok. Şimdi Seneca şunu söylüyor. Ben Instagram'da da paylaşmıştım. Onu biraz tekrar etmek istiyorum. Diyor ki doğayı bilmekten daha değerli hiçbir şey yoktur. Doğayla inatlaşmamamız gerekiyor çünkü. Bunu da Celal Şengör çok söylüyor. Yani ben en azından kendim benzettim. Belki aynı şeyi söylemiyorlar ama doğayı bilmemiz ve adapte olmamız gerekiyor. Çünkü yine söylediğim gibi bizim kontrolümüz altında olmayan şeyler gerçekleşiyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya ben seli bile engellerim. Öyle bir şehircilik yaparım ki engellerim. E belki engellersiniz ama başka bir şey çıkabilir. Yani. Eninde sonunda şunu anlamamız gerekiyor. Bazı şeyler bizim kontrolümüz altında değil. Ve bunu Budizm'de de kullanıyorduk. Hani bazı şeyler vardı ya 5 tane madde vardı. Ama Stoacılıkta da var. Hatta Seneca'ya da Epiktetos hatırlayamıyorum. Şunu söyler. Sen dünyanın en iyi padişahını, en iyi sultanını, en iyi imparatorunu seçebilirsin. Dünyanın en adil insanı olabilir ama deprem de olabilir. Onu engelleyemez gibi. Dolayısıyla bazı şeyler dediğim gibi kontrolümüz altında bazısı değil. Şimdi Seneca'nın argümanı şu. Biz diyor bir şeyler korkuyla ilgili çok konuşuyor biliyorsunuz. Daha önce de sohbetini yapmıştık. Bir şeyden korkma nedenimiz onu bilmemektir diyor. Bu şuna benziyor aslında. Hatırlarsanız acıyla ilgili konuşurken şey demiştik. Meditasyonla yani derin düşünceyle. Acının en dibine inersek orada bir şey göreceğiz ve onu kaldırdığımızda acıyı o oluşturduğu için acı da ortadan kalkacak demiştik. Ya da sıkıntı. Korku da aslında bunlardan bir tanesi. Aynı şey. Korkmamıza neden olan bir şey ya da bir şeyin eksikliği var temelde. Biz onu değiştiriyoruz aslında. Yani bilgisizliği bilgiyle değiştiriyoruz ya da yanlış bilgiyi doğru bilgiyle değiştiriyoruz. Bu sefer o korkuya neden olan şey ortadan kalktığı için korku da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla Seneca bize diyor ki bilmen gerekiyor. Bilirsen korkmazsın. O postu okumayacağım aslında tamamen de yine başına dönmek istiyorum ilk olan. Doğayı bilmekten daha değerli hiçbir şey yoktur diyor. İkinci bölümde de bunu söylüyor aslında. Buradan Epiktetos'a da bağlayalım. Hatta bir de Sokrates'e bağlamak istiyorum. Önce Sokrates'ten bahsedeyim. Şimdi Sokrates bu bizim Sokrates stoacı değil bu arada. Sokrates diyor ki bir insanın zamanını nasıl yaşaması gerektiğine harcaması gerekir. Onu düşünmeye harcamalıdır. O da etiktir zaten onun tabirine göre. Peki diyorlar ya başka bir şey olmayacak. Mesela geometri bilmesin mi? Ne kadar geometri bilmeli bir insan dediklerinde de Sokrates şunu diyor. Yani yaşadığı yeri ya da sahip olduğu yerin alanını hesaplayacak kadar geometri bilsin. Başka soru sormadıkları için bilmiyoruz. Ama yaklaşım anlaşılıyor aslında değil mi? Yani yaşamak için gerekli temel bilgilerin hepsine zaten sahip olmalıyız biz. Peki Sokrates bunu demiş. Şimdi günümüze gelelim 2023'e. Sizce dünyada ya da bizim toplumumuzda en azından oturduğu yerin alanını bile herkes hesaplayabiliyor mu? Ben sanmıyorum. Ki bu sadece bir örnek. Bunun gibi başka örnekler de var. Şimdi Sokrates stoacı değil dedim. Çünkü stoacılık bütün hayatını da nasıl yaşaman gerektiğini ayır demiyor. Hani biraz daha işe gidiyoruz falan. Stoacılıkta değişik şeyler var. Bir şeye odaklanmak değil aslında burada söylemek istediğimiz yani. Gidip jeoloji profesörü olalım demiyoruz. Gidip jeofizik profesörü olalım, inşaat mühendisi olalım demiyoruz. Ama bilelim. Deprem nasıl oluyor mesela? Bunu bilelim ya. Celal Şengör gibi bilmemize gerek yok. Dediğim gibi geometriyi ne kadar bilmeliyiz? Hesaplayacak kadar. Ya fayın ne olduğunu ve depremin bir gerçeklik olduğunu mesela harp denen bir şeyle yapılamayacağını öğrenelim. Bilgi bu. Eğer adam gibi şey tabir kullandım. Eğer gerçekten doğru bilgiye ya da en azından sahip olduğumuz bilgiden daha fazla bilgiye sahip olursak, olabilirsek o zaman bizi korkutan şeylerin sayısı direkt azalacak. Belki ortadan kalkmayacak. Ama bilgi arttıkça korku da azalacak. Şimdi Epiktetos'u şöyle bağlayacağım. Epiktetos bize ne diyordu? Tanrı bana göz verdi. Çünkü Tanrı'nın yarattığı şeyleri görmemi istedi diyor. Tanrı bana kulak verdi çünkü onun yarattığı şeyleri duymamı istedi. Evrende olan biten bazı şeyler var. Biz de bunları algılayabilelim diye bize verilmiş özellikler var. İnsanı insan yapan şeyler. Hatta insanı insan yapan şey görme yetisi de bundan biridir ama hani insana özgü değildir o. Çünkü hayvanlarda da var. Ama ne diyoruz? Biz hep irade diyoruz. Anlamlandırma gücü diyoruz. Yani öğrenebilme, akıl yorma, akıl yürütme. Bizde böyle bir yetenek var. Bizde böyle bir beceri var. Göz nasıl ki bir amaç içinse tam doğru nokta atışı değil ama demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum şu an. Nasıl ki gözün bir görevi varsa bu aklın da bir görevi var. Nasıl ki görülecek şeyler varsa öğrenilecek şeyler de var. Ve bunların hepsi öğrenilebilir. Stoacılığın yaklaşımı dünyaya bu şekilde. Bunu şu yüzden üstüne basarak söylüyorum. Yani çok nahoş şeyler görüyorum özellikle insanların yorumlarında. Tabii çok hani bazıları çok avam yorumlar. Ne kadar ciddiye almak gerekiyor bilmiyorum ama bunlar da insan ve toplumumuzun parçası. O yüzden ben bir görev olarak düşünüyorum. O insanları da bir şekilde bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü neyi bilmediğini bilmemek çok önemlidir. Çok üzücüdür yani ama insanlar böyledir. Dikkat edin etrafınızda da. Neyi bilmediğini bilmemek çok fenadır yani. Çoğumuz öyleyiz. İlla ki benim de öyle durumlarım vardır bu arada. Kendimi ayrı tutmuyorum. Dolayısıyla stoacılık bize hiçbir zaman ne yapalım bu da böyle kaderimizde varmış. Bu yok. Eğer biz stoacılığı biraz hayatımıza uyarlamaya çalışıyorsak ki uyarlamalıyız. Çünkü bakın birebir anlattıklarını yaşadık. Şu an toplum için ya insanlar belki kendi akrabalarının enkazındansa hani çıkaramadığı için başkalarına koşlar. Oturup yas tutan da vardır ama oturup yas tutmayıp başkasına yardım etmek için canla başla mücadele edenler var. Aç susuz. Daha bundan daha stoik bir şey olabilir mi? Daha toplum için daha bundan büyük bir şey daha yani olabilir mi? Kelime bulamıyorum şu an anlatacak. Çok net çünkü ben görebiliyorum böyle yani gözümün önünde bunu. O yüzden stoacılığı doğru anlarsak bunu hayatımızda nasıl yararlı olacağını da görebiliriz. Ben buna inanıyorum. O yüzden bunu netleştirmeye çalışıyorum aslında. Yoksa stoacılık dediğimiz şey şu kitapları okumak, bu kitapları okumak, bu kuralları ezbere bilmek, bilim yani ne denir buna? Felsefecilerin bu konuda neler söylediğini ezberlemek falan değil. Buna ne bahsedeceğiz sonra? Haftaya aklımda bu var. Bu değil yani. Bizim bunu nasıl hayata adapte edeceğimiz önemli. Ve edebiliyoruz aslında. Görüyoruz, ediyor insanlar. Sadece biraz daha gözümüzü açmamız lazım. Dolayısıyla bunu kabul etmeyelim. Girip kavga edin demiyorum tabii kimseyle. Yani bunu yapmamalıyız kesinlikle. Ama başımıza gelenleri kabullenmek değil olay. Şikayet etmek de değil. Elimizde olanlara bakıp bunları nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünmek ve her zaman amacımız da toplum. İnsanlık yani. Toplum dediğimizde insanlık. İnsanlık için çalışmalıyız. Burada tabii hayvanları da işin içine koyuyorum. İnsanlık derken yaşam diyelim. Belki yeni bir tabir olarak yaşam için diyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Amacım dediğim gibi biraz bu negatifliği körüklemek yerine bu güzel olan şeylere odaklanmaya çalışmak. Bu bizim elimizde arkadaşlar. Yani bu söylediğim kontrolümüz altında olan şeylerden biri de bu. Yine dediğim gibi zaten bunlarla ilgilenen insanlar var. Emniyet güçleri var, askerimiz, polisimiz var. Onlar her ne kadar bazı durumlarda şikayet etsek onlar da gayet güzel çabalıyorlar. Onların içinde yüzlerce, binlerce, milyonlarca vatansever insan var. İnsansever var hatta vatanseverden daha öte. Dolayısıyla onlar o mücadele yapıyorlar. Biz eğer o işi yapmıyorsak, o işi yapıyorsak tabii onunla ilgilenelim. Ama o işi yapmıyorsak biz elimizde olana bakalım. Biz nasıl bu pamuk şeker dağıtan amcaların sayısını arttırabiliriz? Biz nasıl bu fazla ihtiyacı olmayan şeyi geri koyan insanlar yetiştirebiliriz? Bizim odaklanmamız gereken bu. Gerçek çözüm gerçekten. Her şeyi düzeltecek şey buralardan başlıyor. Yoksa biz yağma yapan insanı dövdük diye o insan yağmanın ne kadar yanlış olduğunu fark edip tövbe edecek falan değil. Böyle olsaydı dünyada suç kalmazdı. Zaten kolay herkesi döver kurtulurduk yani. Böyle olmuyor. Çözüm bu. Görüşmek üzere.